Ayrım 6.
Suriye'de çok zayıf Mısır direnişiyle karşılaşmış olması Çubbilu-Liuma'yı da şaşırtmış olmalıdır. Çünkü Mısır dininden dönmüş Firavun, Akhenaten döneminde geçici olarak imparatorluğun savunmasına olan ilgisini yitirmişti. Hitit ordularına direnme yürekliliğini Mısır'a bağımlı devlet olan Kadeş tek başına gösterdi. Bu kentte düşünce başka engel kalmamıştı. Çubbilu-Liuma Suriye içlerinde Şam bölgesine değin ilerleyerek Hitit Vakai Namesi'nde dendiği gibi Lübnan'ı sınır yaptı. Parlak bir sefer olmuştu bu. Yaklaşık İsa'dan önce 1365. Ancak Suriye'nin tümü henüz ele geçirilememişti. Tuşratta'yı, Vassukani'yi savunmasız bırakıp Karkamış'a sığınmaya zorlamasına karşın Mitanni ordusu yenilip etkisiz duruma getirilmemişti. Suriye ve Lübnan'ın içlerindeki kentlerle değişik anlaşmalar yapılmış ama Ugarit ve Akdeniz kıyısındaki limanlar Mısır'ın denetiminde kalmıştı. Ne var ki anlaşılabilecek nedenlerle kralın ivedilikle başkentte olması önemli gerekiyordu. Buna uyarak oğlu Telipinu'yu güneyle olan bağlantılarını koruması için tapınak kenti Kummani'ye, Roma çağının Kapadokya komanası yerleştirip kendisi Hatuşaş'a döndü. Yokluğunda Mitanni'de yeni bir gelişme oldu. Soylular arasından muhalif bir grup Tuşratta'ya suikast düzenledi. Yerine geçen Artatama da bundan böyle Mısır'a güven bağlamak istemediği için Asur'la anlaşma yaptı. Hititler açısından bu durum zora başvurmayı gerektiriyordu. İsa'dan önce 1340 tarihinde Çubbilu-Liuma ordusunun başında Fırat'a döndü. 8 günlük kuşatmadan sonra Karkamış düştü. Genç prens Piyassilli Hitit kralı olarak başa geçti. Telipinu ise Halep kralı oldu. Mitanni krallığından geri kalanlarla Çubbilu-Liuma Tuşratta'nın verasetinden yoksun bırakılmış, oğlunu da Vassukanni'nin başına kukla kral yaptı. Bundan sonra büyük kral Kizzuvadna ile bir anlaşma imzalayarak Suriye Savaşı'nı sonuca bağladı. Çubbilu-Liuma ordusuyla Karkamış önlerinde karargah kurduğu sırada yakın doğu saraylarında kazandığı konumu ve ünü açıkça onaylayan olaylardan biri gerçekleşti. Mısır'da bir firavunun kısa bir süre önce öldüğü haberi, bugün bunun Tutankamon olduğu kesinlikle belirlenebiliyor. Çubbilu-Liuma'ya henüz gelmiş olsa gerek. Çünkü firavunun dul karısı Ankhesenamen'den mektup getiren heyeti pek de beklemiyordu. Mektubun aşağıdaki çevirisi A.Gotse'den alınmıştır. Kocam öldü, oğlum da yok. Dediklerine göre çok oğlum varmış. Birini bana verebilirsin, benim kocam olsun. Uşaklarımdan birini almak istemiyorum. Kocam olmalarına gönlüm razı değil. Çubbilu-Liuma bu çağrıya öylesine şaşırdı ki, soylularına danıştıktan sonra öncelikle bu isteğin iyi niyetle yapılıp yapılmadığını araştırmak üzere Mısır'a elçi yolladı. Elçi Mısır'dan kralın güvensizlik ve çekingenliğinden acı bir dille yakınan ikinci bir mektupla döndü. O.R.Gurney'in mektup çevirisi aşağıdadır. Neden beni aldatıyorlar diyorsun? Oğlum olsaydı yabancıya yazıp kendi acımı ülkemin acısına açığa vurur muydum? Böyle konuşmakla beni aşağıladın. Kocam olan kişi öldü, benim de oğlum yok. Uyruğumdakilerden birini alıp onunla mı evleneyim? Senden başka kimseye yazmadım. Herkes senin çok oğlun olduğunu söylüyor. Birini bana ver, kocam olsun. Bu kez kral onun isteğine uydu. Ama ne yazık ki oğlu Mısır'a giderken yolda öldürüldü. Bilindiği gibi zavallı Ankhesenamen, gözü yükseklerde olan saray rahibi, Ay ile evlenmek zorunda kaldı. Çubbilu-Liuma'nın uzun süren hükümdarlığı sırasında Suriye ile Güneydoğu eyaletleri doğal olarak onun tek sorunu değildi. Örneğin eski krallık günlerinden beri Hititlerin kuzey sınırlarına saldırılar düzenleyen Kaşka halkının büyük bir dert olduğunu biliyoruz. Yazıldığına göre kuzey sınırlarını başa geçtiği günkü durumuna getirmek için Çubbilu-Liuma 20 yılını vermiş. Tam aksi uçta Arzava toprakları diye söz edilen ülkeyi de yakından izlemek zorundaydı. Bu toprakların içinde Seha Nehri toprakları, nehir bugün Bergama'nın yanından akan Bakırçay olabilir, Mira ve Hapalla'da İkisi de Platon'un batı yakasından ötededir. Olduğundan bu ülke Anadolu'nun güneybatısının büyük bir bölümünü de içine almıştı. Bu da yukarıda söze edilen Arzava Kralı ile Firavun 3. Amenophis arasında daha önce gidip gelen mektupların belge olarak güvenilirliğini arttırmaktadır. Ancak Şupilio Liuyman'ın temas kurduğu Ege kıyılarına yakın bölgelerde yaşayan başka halklardan da ilk kez bu sırada söz edilmiştir. Bu konu 5. bölümde ele alınacaktır. Götse Şupilio Liuyman'ın İsa'dan önce 1346 yılında Kuzey Suriye'den dönen askerlerinin getirdikleri vebaya kurban gittiğini düşünmektedir. Şupilio Liuyman çok büyük işler başarmıştı ve başta bulunduğu dönemin sonunda çağdaşı olan kralların hepsinden güçlüydü. Ama devlet işlerinin sorumluluğu tek kişide toplandığında çoğu kez olduğu gibi onun ölümü de imparatorluğu bir arada tutan bağları gevşetti, bunu da birbiri ardına gelen siyasal felaketler izledi. Şupilio Liuyman'ın büyük oğlu Arnuvan'da babasının ölümünden sonra ancak bir yıl yaşadı. Ama ondan sonra kral olan kardeşi 2. Murşili'nin adı belgelerde sıkça geçer. Onun başına gelen ilk talihsizlikler arasında babasının özellikle Asur'la kendi toprakları arasında tampon devlet olarak tuttuğu küçük Mitanni krallığının elden çıkmasıdır. Asur kralı 1. Aşur-Uballit bu devleti kendi ülkesine kattı. Çeşitli bölgelere eski günlerdeki gibi cezalandırma seferleri düzenleniyor, başkaldıran bağımlı devletler yeniden krallığa bağlanıyordu. Kuzeydeki denetimsiz dağlı kaşlara karşı yürütülen 10 sefer dışında Murşili kendine Arzava ile neredeyse bitmek bilmeyen bir savaşımın içinde buldu. Hitit kayıtlarında ilk kez ortaya çıkan Yunan-Roma karyasının bir kesiminin denetimini elinde tutan ve ne yapacağı belli olmayan Millavanda, Milet, kentinin tutumu, durumu iyice karıştırmıştı. Karkamış'ın bir ara elden çıkması Suriye sınırında Murşili'nin başına bir iş daha açtı. Bu kentin Hititli kralı olan kardeşinin ne yazık ki Kumanni'de bir dinsel törene katıldığı sırada ölmesiyle haberi alan kent bağımsızlık girişiminde bulundu. İlginçtir bu olay üzerine, kralın ordusunun başında Fırat kıyılarında görünmesi ayaklanmacıların birden boyun eğmesine yetti. Her şeye rağmen İsa'dan önce 1310 yılında 28 yıl krallıktan sonra Murşili yerini Ardılı Muvatalli'ye bıraktığında imparatorluğun genişlik ve güvenliğinin babasının zamanındakinden pek eksiği yoktu. Muvatalli neredeyse kral olur olmaz Mısır yönünden gelen güçlü bir tehditle yüz yüze geldi. 19. hanedanın ilk firavunlarının Doğu Akdeniz'de Akhenaten zamanında terk edilmiş olan devletlere yeniden söz geçirmekte kararlı görünmeleri Hititlerle karşı karşıya gelmeyi kaçınılmaz kılıyordu. Olay İsa'dan önce 1286'da 2. Ramses'in başa geçmesinden 5 yıl sonra gerçekleşti. İki ordu Asi Nehri Orontes kıyısında Kadeş'te karşı karşıya geldi. Kadeş çarpışması tarihçilerin düş gücünü hep çalıştırmıştır. Çünkü bu çarpışma taktik ayrıntılarıyla yazılı belgeleri elimize eksiksiz geçmiş en eski çarpışmadır. Çarpışmayı sözle, resimle, Teb'deki tapınağının duvarlarında betimleyerek gelecek kuşaklara bırakan Ramses'in kendisidir. Cambridge, Ancient History'nin ilk baskılarından birinde çarpışmanın bunlara dayanarak yazılmış kanıtlı, planlı uzun bir kurgusu vardır. Ancak burada O.R.Gurney'in sözleriyle olayın çok kısa bir özetini vermek yeterli olacaktır sanıyorum. Kadeş'te üstlenen Hitit ordusu yerleşimini Mısırlı gözcülerden tümüyle gizlemeyi başardı. Mısırlılar hiç kuşku duymaksızın yürüyüş düzeninde kente doğru ilerleyip çadırlarını kurmaya başladılar. Hitit ordusundan kalabalık bir arabalı birlik görünmeden kentin arkasından dolanıp Asi nehrini geçti ve Mısır koluna ezici bir güçle saldırıya geçti. Bir Mısır birliği başka yönden tam zamanında gelip Hititleri Mısır ordugahını yağmalarken yakalamasaydı Mısır ordusu yok olmuştu. Talihin yardımıyla bu fırsattan yararlanan Mısır kralı, askeri güçlerinin geri kalan kısmını kurtardı ve çarpışmayı büyük bir zafer olarak gösterdi. Ne yazık ki Kadeş çarpışması sonuçlarından özellikle söz eden bir Hitit belgesi bulunamamıştır. Ancak Ramses'in çarpışmanın sonuçlarını olduğundan bambaşka gösterdiğinden kuşku yoktur. Çünkü yenilgi olarak nitelenen sonuçtan sonra Muvatalli'nin ordusu Suriye'deki ilerleyişini Şam'a değin sürdürebilmiştir. Gene bilinir ki 16 yıl sonra Mısır'la işlerliği olan siyasal bir anlaşma yapılıncaya değin Amurru, Orta Suriye, Hitit İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalmıştır. Suriye seferi sırasında Muvatalli resmi konağını Toroslar'da bir yer olan Tarhuntassa adlı kente taşıdı. Kuzeydoğu eyaletlerinin yönetimini kardeşi Hattuşili üstlenmeyi sürdürdü. İsa'dan önce 1294 yılında Muvatalli'nin ölümü üzerine yerine Hattuşili'nin geçmesi beklenirdi. Olayın aslında nasıl gerçekleştiğini Götze şöyle açıklıyor. Muvatalli geride yerine geçecek meşru bir oğul bırakmadan öldü. Bunun üzerine Telipinus'un anayasasına başvurmak gerekiyordu. Buna göre ölen kralın cariyelerinden doğan oğulları arasında en yaşlısı kral olmalıydı. Böylece Urhi Teşup kral ilan edildi. Bu genç adamın 7 yıllık hükümdarlığı beklendiği gibi amcası Hattuşilli ile durmaksızın sürtüşmekle geçti. Sonunda Hattuşilli bir halk ayaklanması ile yeğeninin yerine geçti. Bu dönemden ele geçen yazıtların birinde Hattuşilli'nin yasaya neden uymadığını haklı göstermeye çalıştığı uzun bir savunması vardır. Öyle görünüyor ki 3. Hattuşilli'nin hükümranlığı becerikli bir diplomasinin katkısıyla siyasal yatışmanın sağlandığı ilk örneklerden biridir. Daha önce sözünü ettiğimiz İsa'dan önce 1284 yılındaki antlaşmayı 2. Ramses'le yapan odur. Bu antlaşmanın hem Mısır dilinde hem de Hititçe yazılmış metinleri elimizde. Olaydan sonra yalnız kraldan krala değil, kraliçeden kraliçeye de içten mektuplar yazılmıştır. Bu olaydan 13 yıl sonra da Hattuşilli'nin kızlarından biri Mısır firavunu ile evlenmiştir. Bununla Asur'dan gelecek herhangi bir tehdide karşı iki güç birbirlerini desteklemek üzere aralarındaki gerginliğe son vermiş, böylece görünüşte daha barışçı yeni bir dönem başlamıştır. Hattuşilli de kral olmadan 10 yıl önce bir Kizzuvatna rahibinin kızı olan Pudeheba ile evlenmişti. Yayımladıkları çok sayıda ferman, çiftin yönetimde ve dinde ortak çıkarlarının kanıtlarını oluşturmuştur. Muvatalli'nin Suriye'de olmasından yararlanan Kaşgalar, Hattuşaş'taki eski başkenti yıkıp yağmalamışlardı. Bu da kral ile kraliçeyi, kenti yeniden inşa etmek gibi öncelikli bir görevle karşı karşıya bıraktı. Bu arada Hitit devlet arşivini yeniden kopyalamakla da uğraşmış görünüyorlar. Pudeheba, Hurri kökenliydi. Hattuşaş'ın duvarlarının dışında, yazılı kayadaki ünlü kutsal alanın kaya kabartmalarında onun Hurri kökeninin etkisi şimdi anlaşılıyor. Kabartmalar arasında öne çıkan bir kral figürü, babasının ölümünden sonra başa geçecek olan 4. Tutaliya'ya aittir. Kabartmalar Tutaliya döneminde yapılmış gibi görünüyorsa da, bilindiği gibi o bir süre, annesiyle birlikte hüküm sürmeyi gerekli görmüştü. Kralın çevresindeki mitolojik figürlerin neden Hitit tanrısı değil de Hurri tanrıları olduklarına ilişkin bir açıklama olarak görülmüştür. Bütün bunlara karşın Tutaliya'nın olağan askeri gereklilikleri yerine getirmekten geri kaldığını sanmak doğru olmaz. Batıda neredeyse sürekli olarak Arzava devletleriyle, doğuda da Asur ordularıyla savaş durumundaydı. Hititlerin şimdiye dek pek üzerinde durmamış göründükleri başka bir ülkede Alaşiya idi, Kıbrıs. Sahip olduğu bakır yataklarından ötürü bu sırada bölgenin önemi anlaşılmış olmalı ki Tutaliya adaya çıkıp onu işgal etmişti. Hükümranlığının sonlarına doğru ülkenin batı bölgelerinin savunmasıyla ilgili kaygıları Ege ve ötesindeki Avrupa ülkeleri yönünden pek belirgin olmamakla birlikte İmparatorluk için ciddi bir tehdit geldiğini gösteriyor. Bugün biliyoruz ki İsa'dan önce 1220 yılında Tutaliya öldüğü sırada artık imparatorluğun yazgısı da belirlenmişti. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünden önce son kez iki kral daha, 3. Arnuvanda ile 2. Şupiluliuma Hattuşaş'ta hüküm sürecektir. Ancak bu kralların dönemiyle ilgili belgeler pek tutarlı değildir. Friklerin Küçük Asya'nın batısına göçleri henüz başlamıştı. Onlarla birlikte güneye kitle halinde ilerleyen Egelilerle yerlerinden olmuş başka halklar sonunda Mısır sınırına varmıştı. Bu tarihi olayları hazırlayan etmenleri burada ele almak gerekiyor. Bu bölümde Hitit tarihinin kurgusunu yaparken büyük ölçüde birbirini izleyen kralların yönetimleri ve değişik yazgılarıyla ilgilenmek zorunda kaldık. Ele geçirdikleri, yitirip yeniden kazandıkları komşu ülkelerle, onların başarısızlıkları ve başlarından geçen kötü olaylarla bir ölçüde ilgilendik. Bu kralların yönettikleri devlet ve imparatorlukların daha ayrıntılı bir tasvirini isteyenlerin, her zaman olduğu gibi iki ana bilgi kaynağını, yani arkeolojik kayıtları ve yazılı belgeleri incelemeleri gerekir. Her yazılı belgenin bizim burada esas olarak ilgilendiğimiz tarihi olaylardan söz etmediğini vurgulamalıyız. Bu belgelerde başka zengin bilgiler de vardır. Bütün malzeme sistemli bir biçimde incelendiğinde, bilim adamları Hitit İmparatorluğundaki yaşamın birçok yönüyle ilgili bilgi edinmişlerdir. Gurney'in Hititlerin başarılarını özetleyen o çok güzel yazısında belirttiği gibi, bu bölümün konu edindiği insanları ve olayları daha da netleştirmenin, bir serüvenci göçmen dalgasının nasıl olup da birkaç yüzyıl içinde bizim bugün Hitit dediğimiz Anadolu ve Suriye'nin özbeöz yerli devletlerine bağlandığını anlaşılır kılmanın olanaklı olduğu gerçekten de kanıtlanmıştır. Başlangıçta eski savaşçı devletlerin, saldırgan eğilimlerinin ulusal amaç uğruna bir tek gücün hizmetine nasıl yöneltildiğini, kendilerini bu gücün feodal örgütüne nasıl uyarladıklarını gördük. Savaş hala devletin başta gelen uğraşıydı. Ancak şimdi at koşumlu arabaların temel etmen olduğu başka bir tür savaştı bu. At beslemek, eğitmek uzmanlaşmış bir uğraşı olmuştu ve bu işle görevlendirilenler arasından bir seçkinler tabakası yaratılıyordu. Götse bunlardan kendini işine adayabilmesi için ekonomik açıdan bağımsız olmaları gereken gerçek atlılar sınıfı diye söz ediyor. Bu amaçla bu sınıfa toprak ve köylüler veriliyor, statüleri bir başka bağlamda sözünü ettiğimiz yüksek saray görevlileriyle bir tutuluyordu. Bu feodal piramidin doruğunda her zaman olduğu gibi bir yönetici oluyordu. Ancak burada da bir değişiklik yapılmıştı. Çünkü o da yarı tanrısal nitelikler kazanmıştı. Hattiler döneminin yalın, kral sanı artık kalkmıştı. Fırtına tanrısı Tarhunda'nın ve onun kraliçesi Arinnalı güneş tanrıçasının vekili olarak krala şimdi güneşim diye hitap ediliyordu. Ayinlerde bu tanrıların ve diğerlerinin kullanması onun göreviydi. Hititlerin rahip krallarının yazılı fermanlarına, duyurularına yansıyan ahlaki eğilim ve davranışlarının hayranlık duyulacak yanları vardır. Vicdanlarını rahatsız eden durumlarda davranışlarının haklılığını göstermek için insanı şaşırtan çarelere başvururlar. Savaş konusunda belirli bir ilkeleri yoktur. Pragmatik bir yaklaşım içindedirler ve duruma göre davranırlar. Fetihlerinin hesabını verirken olaylara bağlı kalırlar. Mısırlı firavunlar gibi tumturaklı, gösterişli sözler etmezler. Asurlular gibi kinci, hunharlıkları yoktur. İsa'dan önce 14. ve 13. yüzyıllarda iktidarlar arasındaki iletişim, Akatcanın ortak dil olarak kullanılmasıyla gelişme gösterince, Hititli yöneticilerde uluslararası ilişkiler konusunda yeni bir bilincin geliştiği görülür. Süre giden düşmanlıklara karşı seçenek olarak, diplomasinin sağlayacağı olanakların potansiyel değerinin gittikçe farkına varılmış, bunun sonucunda varılan anlaşmalar, krallıklar arası evliliklerle güçlendirilmiştir. Alınan bu son önlem özellikle Hititlerin hoşuna gitmiş olabilir. Onlarda kadının çok saygın yeri vardı, kralın karısının da kraliçe olarak kendi başına hakları vardı. Hititlerin psikolojik özellikleri, yazdıkları belgelerin dışında da araştırılacak olursa, düşüncelerini sanat ve mimarlık yapıtlarında dile getirdikleri göz önüne alınmalı. Ne yazık ki bu yapıtlar umduğumuzdan azını veriyor. Çünkü bu çağ Mısır ve Mezopotamya ile karşılaştırıldığında Anadolu'yu bilgi verecek anıtlardan epey yoksun bırakmıştır. Mimarlık yapıtları taş tapınakların temel planlarıyla sınırlı kalmış, bir yapıya bağlı olmayan yontu olarak da ancak tek bir örnek kalmıştır. Geride kayalarda duvar levhalarındaki kabartmalar kalmış, birkaç yüzyıl sonra Asur'da moda olan kapı heykellerinden birkaç örnek günümüze ulaşmıştır. Onlar da havanın ayazıyla, nemiyle hayli aşınmış olarak. Bunun ötesinde Hitit plastik sanatıyla ilgili bilgilerimiz kilden yapılmış minyatür yontulara, maden ustalarının yapıtlarına dayanmaktadır. Her şeye karşın kesin olan bir şey var. Bu Anadolu ulusunun yeteneğinin ve büyüklüğünün en görkemli tanığı, siyasal yükselişinin doruğundaki ve en yayılmış olduğu dönemdeki Hitit devletinin başkenti olan Boğazköy'dedir. Tapınak ve saray kalıntıları, yüksek kalesi, kenti kuşatan 6,5 kilometre uzunluğundaki surları, sizi bu kentin büyük bir imparatorluk kurmuş bir halkın beşiği ve ana yurdu, bu halkın ana yurdu Kültepe'dir. Boğazköy'ü sonradan ele geçirmişlerdir. Çevirenin notu olduğuna kesinlikle inandırıyor. Hititleri krallara, kralları tanrılara bağlayan içtenlikli dinsel inançlara ilişkin daha çok kanıt gerekirse bunlar, kentin dışında yazılı kayadaki kaya tapınağının yontularının oluşturduğu görkemli mezarda aranmalıdır. Bugün köyün üstünde topraktan çıkan bir kaya kitlesi, çevredeki araziden ayrılmış, gökyüzüne açılan doğal dehlizlerden oluşmuş bir bütünü kucaklamaktadır. Dehlizlerin dik kenarları simgesel karşılaşma ya da tören sahnelerinde bir araya gelmiş, mitolojik varlıkların oluşturduğu alayları gösteren kabartmalarla süslenmiştir. 60'ı aşkın figür kabartmalarla gösterilmiş, kiminin kimlikleri yazıtların yardımıyla belirlenmiş, ustaca derlenmiştir. Askeri yükseliş döneminde Hitit devletinin büyüklüğü üzerine çok şey söylendiğine göre, son zamanlarda kimi yazarların bu devletin tarihteki yerini değerlendirirken ileri sürdükleri çekincelerden söz etmemek haksızlık olur. Örneğin J. Mellert, Hitit devleti için imparatorluk demekten sakınmakta. Hititlerin siyasal sisteminin içindeki zayıflığa işaret ederek, varsıllığın birkaç büyük kente toplandığını, kırsal bölgelerin ise yoksul bırakıldığını söylemektedir. Askeri başarı kazanan yöneticiler ele geçirdikleri topraklarda yönetimin gereksinmelerini karşılayamamış, bunun sonucunda gönülsüz boyun eğmiş bağımlı devletlerin üzerinde egemenlik kuramamışlardır. Mellert'a göre şu sonucu gözden kaçırmak olanaksızdır. Hititler hem iç Anadolu'yu hem de komşularının çoğunu yıkıma sürüklemeyi başarmışlardır.